Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 37. ayrım. Şarkı söylemeye başladım. Pencerede, duşta, uykumda. Saatler boyunca balatlar, aşk şarkıları, köy ezgileri söylüyordum. O zamandan beri hayatımda pek fazla müzik olmadığını düşünürsek, babamın ölümünden önce öğrettiği bütün o şarkılar. İnanılmaz olan bu kadar net hatırlayabilmemdi. Melodilerini, sözlerini. Başlangıçta kırık çıkan ve yüksek notalarda çatlayan sesim zamanla ısınıp muhteşem bir şeye dönüştü. Alaycı kuşları sessizliğe gömecek ve sonrasında katılmaya zorlayacak bir sese. Günler geçti. Haftalar. Penceremin dışındaki çıkıntıya biriken karları seyrettim. Ve bütün bu zaman boyunca duyduğum tek ses kendiminki oldu. Ne yapıyorlardı? Bu bekleme nedendi? Katil bir kızın idamını ayarlamak ne kadar zor olabilirdi ki? Ben kendimi imha yolunda ilerliyordum. Açlıkla mücadelem o kadar ateşliydi ki bazen hayvani yönüm tereyağlı ekmeğin ya da kızarmış etin cazibesine yenilebiliyordu. Ama sonunda kazanan ben oluyordum. Nihayet son yolculuğuma hazır olduğumu düşünmeye başlamıştım ki morfin miktarını azaltmaya başladıklarını fark ettim. Beni bu şeyden yavaş yavaş koparmak istiyorlardı. Ama neden? Kalabalığın önünde ilaçla uyuşmuş bir alaycı kuştan kurtulmak daha kolay olmaz mıydı? Ve sonra zihnime korkunç bir düşünce doldu. Ya beni öldürmezlerse? Ya benim için başka planları varsa? Beni yeniden yaratmanın, eğitmenin ve öldürmenin yeni bir yolunu buldularsa? Bunu asla yapmayacaktım. Kendimi bu odada öldüremesem bile, işi bitirmek için dışarıda elime geçen ilk fırsatı kullanacaktım. Beni şişmanlatabilirlerdi. Vücudumu baştan ayağa cilalayıp giydirebilir, yeniden güzelleştirebilirlerdi. Ellerimde hayat bulacak rüya silahlar tasarlayabilirlerdi ama beynimi bir kez daha yıkamalarına ve o silahları kullanmanın gerekliliğiyle doldurmalarına asla izin vermeyecektim. Kendim de onlardan biriydim, evet. Ama artık insanoğlu denen o yaratığa karşı en ufak bir sadakat beslemiyordum. Sanırım Pete birbirimizi yok edip düzgün türlerin yerimize geçmesine izin vermemizden bahsederken haksız değildi. Snow, açlık oyunlarının etkin bir kontrol aracı olduğunu düşünüyordu. Coin paraşütlerin savaşı bitireceğine inanmıştı. Ama sonuçta bundan kim yarar görüyordu? Hiç kimse. Gerçek şuydu ki, böyle şeylerin olabildiği bir dünyada yaşamak kimsenin yararına değildi. En ufak bir yeme içme ve hatta morfin tableti alma girişiminde bulunmadan, yatağımda geçirdiğim iki günün sonunda odamın kapısı açıldı. Biri, odanın içinde ilerledi ve yatağımın çevresini dolaşıp görüş alanıma girdi. Haymit, yargılanman tamamlandı dedi. Gel eve gidiyoruz. Eve mi? Neden bahsediyordu? Benim evim yoktu. Hem o hayali yere gitmek mümkün olsaydı bile hareket edemeyecek kadar zayıftım. Yabancılar çıka geldiler. Bana sıvı verip beslediler. Banyo yaptırıp giydirdiler. Biri beni bez bebek taşır gibi kucakladı, çatıya çıkarıp bir hava aracına bindirdi ve kemerimi bağladı. Haymit ve Plutark karşımda duruyorlardı. Birkaç dakika içinde havalandık. Plutark'ı hiç bu kadar keyifli görmemiştim. Kesinlikle ışık saçıyordu. Milyonlarca sorun olmalı. Yanıt vermediğimi görünce soruları kendiliğinden yanıtlamaya başladı. Coin'i vurmamın ardından bir kargaşa kopmuştu. Arbede yatışınca Snow'u hala direğe bağlı halde bulmuşlardı. Tahminler gülerken kendi kanıyla boğulup öldüğü veya kalabalık tarafından ezildiği yönündeydi. Hiç kimsenin gerçekten umurunda değildi. Acil bir seçim yapılmış ve başkanlığa Paylor getirilmişti. Plutark, iletişim sekreteri olarak atanmıştı. Bu, yayınların programlanmasından da sorumlu olduğu anlamına geliyordu. Televizyonda yayınlanan ilk büyük olay, onun da yıldız tanık olarak dinlendiği duruşmam olmuştu. Tabii ki beni savunmuştu. Gerçi temize çıkmamda en çok Dr. Aurelius'un payı vardı. Görünüşe bakılırsa, şekerlemelerinin karşılığını beni umutsuz ve savaş hezeyanı içindeki bir çatlak olarak göstererek ödemişti. Serbest bırakılışımın bir şartı, onun kontrolü altında kalmamdı. Gerçi bunu telefon aracılığıyla yapmamız gerekecekti çünkü Doktor Aurelius 12 gibi unutulmuş bir yerde yaşayacak biri değildi ve ben ikinci bir emre kadar 12'de hapistim. İşin aslı, artık savaş bittiği için benimle ne yapacaklarını kimse bilmiyordu. Gerçi Plutark yeni bir savaşın patlak vermesi halinde bana bir rol bulacaklarından emindi. Sağlam bir kahkaha attı. Şakalarının başka kimseyi güldürmemesi onu hiç rahatsız etmiyor gibiydi. Plutark, yeni bir savaşa mı hazırlanıyorsun diye sordum ona. Aa, şimdi değil, şimdi herkesin yakın geçmişteki dehşetin asla tekrar edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu tatlı dönemdeyiz dedi. Ancak kolektif düşünce genelde kısa ömürlü olur. Bizler, hafızası yetersiz ve kendi kendini yok etme konusunda son derece hünerli, dönek yaratıklarız. Gerçi kim bilir, belki buraya kadardır Katniss. Ne dedim? Belki bu defa tutar. Belki de insan ırkının evrimine tanıklık ediyoruzdur. Bir düşünsene ve sonra bana birkaç hafta içinde başlayacak yeni şarkı söyleme programına çıkmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Neşeli bir şeyler iyi gelebilirdi. Çekim ekibimi evime gönderecekti. Plutark'ı bırakmak için üçüncü mıntıkaya uğradık. Yayın sistemindeki teknolojiyi güncellemek için BT ile bir araya gelecekti. Veda cümlesi arayı açma oldu. Yeniden bulutlara yükseldiğimiz zaman, Haymit'e, sen neden 12'ye dönüyorsun diye sordum. Kapitol'de bana da yer bulamadılar dedi. Önce bunu sorgulamadım. Ancak kısa süre sonra içime şüphe dolmaya başladı. Haymit kimseyi öldürmemişti. İstediği yere gidebilirdi. 12'ye geliyorsa emir aldığı için olmalıydı. Bana göz kulak olman gerekiyor değil mi, akıl hocam olarak? Omuz silkti. Sonra bunun ne anlama geldiğini çözdüm. Annem geri gelmiyor. Hayır dedi. Ceketinin cebinden bir zarf çıkardı ve bana uzattı. Narin ve biçimli el yazısına baktım. 4. mıntıkada bir hastanenin kurulmasına yardımcı oluyor. İner inmez aramanı istedi. Parmaklarım kusursuz harflerin üzerinde dolaşıyordu. Neden geri dönmeyeceğini biliyorsun. Evet, nedenini biliyorum. Çünkü babam, pirim ve küllerin arasında orası katlanılmayacak kadar acı vericiydi. Ama görünüşe bakılırsa benim için öyle değildi. Başka kimin orada olmayacağını bilmek ister misin? Hayır dedim, şaşırmak istiyorum. Haymit, iyi bir akıl hocası gibi sandviçimi yememi sağladı ve sonra yolculuğun geri kalan kısmında uyuduğuma inanmış gibi göründü. Galipler Köyü'nün yeşil alanına indiğimizde gece çökmüştü. Benimki ve Haymit'inki de dahil, evlerin yarısının pencereleri aydınlıktı. Ama Pete'inki değildi. Biri mutfağımda ateş yakmıştı. Annemin mektubunu sıkı sıkı tutarak ateşin önündeki sallanan koltuğa oturdum. Pekala, yarın görüşürüz dedi Haymit. İçki şişeleriyle dolu çantasının şangırtısı uzaklaşırken ben o kadar emin değilim diye fısıldadım. Koltuktan kalkamıyordum. Evin kalan kısmı soğuk, boş ve karanlıktı. Üzerime eski bir şal örtüp alevleri izledim. Uyuyakalmış olmalıyım. Çünkü sonrasında hatırladığım ilk şey günün ağardığı ve yağlı sinin ocak başında tangırtılar çıkarmakla meşgul olduğuydu. Bana yumurta pişirip ekmek kızarttı ve hepsini yiyene kadar başımdan ayrılmadı. Pek fazla konuşmadık. Kendi dünyasında yaşayan küçük torunu annemin örgü sepetinden parlak mavi bir yumak aldı. Yağlı si onu yerine koymasını tembihledi ama ben alabileceğini söyledim. Artık bu evde örgü örebilecek kimse yoktu. Kahvaltıdan sonra yağlı si bulaşıkları yıkayıp gitti ama akşam yemeği saatinde bana bir şeyler yedirmek için geri geldi. Yalnızca iyi bir komşu olmaya mı çalışıyordu yoksa bu iş için hükümetten maaş mı alıyordu bilmiyordum. Ama her gün iki defa geliyordu. O pişiriyor, ben yiyordum. Bazen telefon çalıyor, çalıyor, çalıyordu ama ben açmıyordum. Haymit hiç gelmiyordu. Belki fikrini değiştirip gitmişti. Gerçi ben sarhoş olduğundan şüpheleniyordum. Yağlısı ve torunu dışında gelen giden yoktu. Aylarca süren bir yalnızlıktan sonra gözüme kalabalık görünüyorlardı. Bugün bahar havası var dedi, dışarı çıkmalısın, hava çık. Evden hiç çıkmamıştım. Birkaç adım ötedeki küçük banyoyu kullandığım zamanlar dışında mutfaktan bile çıkmamıştım. Üzerimde hala Kapitol'den gelirken giydiğim kıyafetler vardı. Tek yaptığım ateşin yanında oturmaktı. Şöminenin üstünde biriken açılmamış mektuplara boş boş bakarak "Yayım yok," dedim. "Koridora bir bak," dedi. O gittikten sonra koridorda küçük bir gezinti yapmayı düşünüp hemen vazgeçtim. Ancak birkaç saat sonra hayaletleri uyandırmaya korkuyormuşum gibi çoraplı ayaklarımla sessizce yürüyerek oraya gittim. Başkan Snow'la çay içtiğimiz çalışma odasında, içinde babamın av ceketinin, bitki kitabının, annemle babamın evlilik fotoğrafının, Haymit'in gönderdiği tıkacın ve Pete'in bana saatli aranada verdiği madalyonun olduğu bir kutu buldum. Yale'in bombardımanın olduğu gece kurtardığı iki yay ve ok kılıfı masanın üzerinde duruyordu. Av ceketini giydim, diğerlerine elimi sürmedim. Misafir odasındaki kanepede uyuyakalmışım. Derin bir mezarın dibinde yattığım ve ismen tanıdığım bütün ölülerin sırayla gelip üzerime bir kürek kül attığı korkunç bir kabus gördüm. Listenin kabarıklığını düşünürsek bir hayli uzun bir rüyaydı ve derine gömüldükçe soluk almam zorlaşıyordu. Seslenmeye, durmaları için yalvarmaya çalıştım ama ağzım burnum külle dolmuştu ve ses çıkaramıyordum. Yine de kürek gidip gelmeye devam etti, durdu. İrkilerek uyandım. Panjurların arasından cılız sabah güneşi süzülüyordu. Kürek sesi devam ediyordu. Kabusun etkisinden tam olarak kurtulamamış bir halde koridor boyunca koşup ön kapıdan dışarı fırladım ve evin yan tarafına dolaştım. Onu görünce dona kaldım. Pencerelerin altındaki toprağı kazarken kantar içinde kalmıştı. Bir el arabasında 5 tane eğri büğrü çalı duruyordu. "Döndün demek," dedim. "Doktor Aurelius, Kapitol'den ayrılmama düne kadar izin vermedi," dedi Pete. "Bu arada seni tedavi ediyormuş gibi görünmeye sonsuza dek devam edemeyeceğini söylememi istedi. Arada sırada telefonu açsan iyi olur." İyi görünüyordu. Benim gibi zayıftı ve yanık izleri vardı ama gözleri bulutlu ve işkence çekmiş görünümlü bakışlardan kurtulmuştu. Saçlarımı gözlerimden çıkarmak için gönülsüz bir girişimde bulundum ve topak topak olduklarını fark ettim. Savunmaya geçme ihtiyacı duyarak "Ne yapıyorsun?" diye sordum. "Bu sabah ormana gittim ve bunları söktüm. Onun için," dedi. "Evin yan tarafına dikebiliriz diye düşündüm." Çalılara ve köklerinden sarkan toprak öbeklerine baktım ve zihnimde gül sözcüğü uyanınca soluğumu tuttum. Tam Pete'e nahoş sözler sıralamaya hazırlanırken zihnimde sözcüğün tamamı belirdi. Ektiği sıradan bir gül değildi. Primrose'du. Çevirenin notu, çuha çiçeği. Kardeşimin adını aldığı çiçek. Pete başımla onay verdikten sonra koşarak eve döndüm ve kapıyı arkamdan kilitledim. Oysa kötülük dışarıda değil içerideydi. Güçsüzlük ve kaygıdan titreyerek merdivenlerden yukarı koştum. Ayağım son basamağa takıldı, yere kapaklandım. Kendimi ayağa kalkmaya ve odama girmeye zorladım. Koku bir hayli hafiflemişti ama hala hissediliyordu. Oradaydı işte. Vazodaki kurumuş çiçeklerin arasındaki beyaz gül. Ufalmış ve narinleşmişti ama sınavın serasında yetiştirilen, doğallıktan uzak kusursuzluğundan bir şey kaybetmemişti. Vazoyu kaptım, merdivenleri yuvarlanırcasına inip içindekileri közlerin arasına attım. Çiçekler tutuşurken mavi bir alev gülü sardı ve yalayıp yuttu. Ateş güllere yeniden saldırdı. Önlem olsun diye vazoyu yere çarptım. Yeniden üst kata çıktım ve Snow'dan kalan pis kokudan tamamen kurtulmak için yatak odamın pencerelerini açtım. Ancak koku kıyafetlerime ve bütün gözeneklerime sinmişti. Soyundum. Kıyafetlerimle birlikte oyun kartı büyüklüğünde deri parçaları soyuldu. Aynaya bakmaktan kaçınarak duşa girdim. Gülleri saçlarımdan, vücudumdan, ağzımdan ovalayarak temizledim. Yağlı Si ön kapıyı açtı. O kahvaltıyı hazırlarken ben ateşe attığım kıyafetleri yaktım. Si'nin önerisiyle bir bıçak yardımıyla tırnaklarımı yonttum. Yumurtamı yerken Gale nereye gitti diye sordum. İkinci mıntıkaya, orada şık bir iş bulmuş. Onu arada sırada televizyonda görüyorum dedi. Bir yerlerde öfke, nefret ya da özlem bulmaya çalışarak içimi yokladım. ama rahatlamadan başka bir şey yoktu. "Bugün ava çıkacağım," dedim. "Taze avetine hayır demem," diye yanıtladı. Oklarımı ve yayımı kuşanıp dışarı çıktım. Niyetim ormana çayırdan geçip çıkmaktı. Meydanın yakınında atların çektiği arabalar ve maskeli, eldivenli ekipler gördüm. Bu kış karın altında kalanları inceliyor, kalıntıları topluyorlardı. Gail'in eski ekip arkadaşı Tom'u tanıdım. Yüzündeki teri bir paçavrayla silmek için duraksamıştı. Selamı bana "burada kimseyi buldular mı?" sorusunu sorma cesaretini verdi. "Bütün aile ve onlar için çalışan iki kişi," dedi Tom. Mage, sessiz, kibar ve cesur. Bana adımı veren iğneyi armağan eden kız. Güçlükle yutkundum. "Başkan olduğu için belki," demiştim. "12'nin belediye başkanı olmanın şansını arttırdığını sanmıyorum," dedi Tom. Başımı salladım ve arabanın arka tarafına bakmamaya özen göstererek yürümeye devam ettim. Eski evimin kalıntılarına yaklaştıkça araba sayısı da artıyordu. Çayır ya yok olmuş ya da dramatik biçimde değişmişti. Derin bir çukur açılmıştı. İçine kemikleri sıralıyorlardı. Halkım için toplu bir mezar. Göle gitmeyi düşündüm ama o kadar güçsüzdüm ki Gay ile buluşma noktamıza zor ulaştım. Cressida'nın görüntülerimizi aldığı kayaya oturdum ama yanımda o olmadan orası fazla genişti. Açtığımda sık sık yaptığı gibi sessizce yanıma gelmiş olacağını umarak defalarca gözlerimi yumdum ve içimden ona kadar saydım. Gail'in ikinci mıntıkada havalı bir işinin olduğunu ve artık başka dudakları öpeceğini kendime sık sık hatırlatmam gerekecekti. Eski Katniss'in en sevdiği zamanlardan biriydi baharın ilk günleri. Uzun kışın ardından uyanan orman. Ancak bahçemde gördüğüm çiçeklerle başlayan o enerji patlaması etkisini kaybetmişti. Çite geri döndüğümde kendimi çok hasta ve sersemlemiş hissediyordum. Tom, beni ölü taşıdıkları arabayla eve bırakmak zorunda kaldı. Oturma odasındaki kanepeye ulaşmama yardım etti. Pencereden içeri süzülen ışık demetlerinde uçuşan toz zerrelerini seyrettim. Tıslama sesini duyunca başımı hızla çevirdim ama gerçek olduğuna inanmam biraz zaman aldı. Buraya nasıl gelmiş olabilirdi ki? Vahşi bir hayvanınkilere ait tırnak izlerine, yerden biraz yüksekte tuttuğu arka patisine, vücudundaki çıkık kemiklere baktım. Demek 13'ten buraya onca yolu yürüyerek gelmişti. Belki dışarı atmışlardı ya da belki onsuz kalmaya dayanamayıp aramaya gelmişti. "Onca yolu boşuna gelmişsin," dedim. "Burada değil." Düğün çiçeği bir kez daha tısladı. "Burada değil. İstediğin kadar tısla. Primi bulamayacaksın. Çık dışarı." Attığım yastıktan son anda kaçtı ve "git buradan. Burada senin için bir şey kalmadı." Öfkeden titremeye başladım. "Geri dönmeyecek. Buraya bir daha asla dönmeyecek." Bir yastık daha kaptım ve daha iyi nişan almak için ayağa kalktım. Nereden çıktığını anlamadığım gözyaşları yanaklarımdan aşağı süzülmeye başladı. "O öldü." Acıyı hafifletmek için yastığı karnıma bastırdım. Topuklarımın üzerine çöktüm ve yastığa sarılıp ağladım. "O öldü. Seni aptal kedi, o öldü." Bedenimden çaresizliğimi dile getiren ağlama ve şarkı söyleme arası yeni bir ses yükseliyordu. Düğün çiçeği de inlemeye başlamıştı. Ne yaparsam yapayım gitmeyecekti. Sonu gelmeyen hıçkırık dalgaları bedenimi sarsarken, uzanamayacağım bir mesafede kalmaya özen göstererek etrafımda dönüp durdu. Ta ki sonunda ben ağlamaktan baygın düşene kadar. Ama anlamış olmalıydı. Akla gelmeyecek şeyin başımıza geldiğini ve hayatta kalmak için daha önce akla gelmeyen şeyler yapmak gerekeceğini. Çünkü saatler sonra yatağıma gittiğimde orada ay ışığındaydı. Sarı gözleri tetikte, beni geceden korumak ister gibi yanıma kıvrıldı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 410. Devamı 38. ayrımda.